Ayrım 16.
Birlikte Ahres'in ormanına gittiler. Post o meşede asılı duruyordu hala ve ejderha da bir yere kıpırdamıyordu oradan. Ama Medea büyülü şarkılarıyla o korkunç yılanı uysal bir yavru kuzuya döndürdü. Biraz sonra da mışıl mışıl uykuya daldı ejderha o koca gövdesiyle. Altın postu kolayca alıverdi İason, yıllarca asılı durduğu ağaçtan. Koşa koşa arkadaşlarının yanına gittiler birlikte. Argo denizcilerinin hepsi hazırdı zaten, bindiler gemilerine ve yelken açtılar. Argonautların yola çıktığını gören Aietes hemen adamlarını saldı arkalarına. Medea erkek kardeşi Apsyrtos'u da almıştı yanına. Babasının adamlarının gittikçe yakınlaştıklarını görünce dehşet verici bir çareye başvurdu onlardan kurtulmak için. Kardeşini parça parça ederek denize attı. Aietes'in adamları prensi gömebilmek için bu parçaları toplamakla uğraşırken Argo gemisi çoktan uzaklaşıp gözden kaybolmuştu bile. Dönüş yolculuğu gidişten daha az olaylı geçmedi. Gemi önce Istros yani Tuna Irmağı'na vardı ve oradan da Eridanos yani Po yolunu tuttu Yunanistan'a varmak için. Argo gemisi üzerinde elini kardeş kanıyla kirleten bir kadını taşımak istememişti. Bu yüzdendir ki İason ve Medea bu suçtan arınmadıkça Yunanistan'a dönmeyi kabul etmemişti. Bunun üzerine Medea'nın aklına halası Kirke geldi. O da kendisi gibi bir büyücüydü güneşin kızı olarak. Ancak Kirke arındırabilirdi onları. Kirke yeğenini arındırdı gerçi ama fazla da konuk etmek istemedi onları. Yine de onlara yol boyu yararlı olabilecek kimi öğütlerde bulundu. Birçok tehlikeler beklemekteydi Argonautları, dikkatli olmaları gerekiyordu. Yolcularımız bu tehlikelerle tek tek karşılaştılar da nitekim. Önce şarkılarıyla insanları büyüleyen seyirenlerin bulunduğu yerden geçtiler. Bu yarı kuş, yarı kadın yaratıklar tam şarkılarına başlayacaklardı ki ünlü müzikçi Orfeus onlardan önce davrandı. Lirinden öylesine büyüleyici ezgiler çıkardı ki kendilerinden geçtiler seyirenler. Sonra da çalgılarını denize attılar bir anlatıma göre. Kirke'nin öğütleri ve Hera'nın koruyuculuğuyla deniz canavarları Karyptis ve Skylla'nın uçurumlarını da geçtiler fazla bir güçlük çekmeden. Daha sonra yüzen adalarla ve Girit'te yaşayan Tunç çağından kalma Talos adındaki devle karşılaştılar. Ama bu güçlüklerin de üstesinden geldiler, sonunda da ülkelerine vardılar. İason, Iolkos'a döndüğü zaman babası Aison'un öldüğünü haber aldı. Pelias da tahtı İason'a vermemek için bin bir bahane ileri sürüyordu. Medea, yaşlı kralı ortadan kaldırmanın da yolunu buldu. Önce Pelias'ın kızlarıyla arkadaşlık kurarak onlara ihtiyarları gençleştirebileceğini söyledi. Dediklerini kanıtlamak için de yaşlı bir koç alıp kesti ve onu içinde bir takım büyülü otlar bulunan kaynar bir kazana attı. Biraz sonra koç körpe bir kuzu halinde çıktı kazandan. Medea aynı deneyi babaları için yapmayı düşünüp düşünmediklerini sordu kızlardan. Onlar elbette ki genç bir babaları olsun isterlerdi. Medea o zaman, madem öyle siz de benim yaptığım gibi yapın, kesin babanızı ve atın kazanın içine. Göreceksiniz babanız taze bir civan olarak çıkacak kazandan. Bu iyi niyetli ama budala kızlar büyücünün bu sözlerine kanarak kendi elleriyle doğradılar öz babalarını ve kazana attılar. Ama yaşlı kral parçalanıp haşlandığıyla kaldı. Ne var ki Medea'nın bu düzeni tahtın İason'a verilmesi için yeterli olmamıştı yine de. Pelias'ın oğlu Akastos krallığı ele geçirdi. İason'la Medea'yı da kovdu Tesalya'dan. Onlar da gidip Korintos'a sığındılar. İason Kolkis'ten dönerken yolda Faiklar ülkesine uğramış ve orada evlenmişti Medea ile. Korintos'ta barış içinde yaşadılar uzun yıllar. İki de çocukları oldu. Derken İason Korintos kralı Kreon'un kızı Kreusa ile evlenmek istedi ve kendisine yaptığı yardımları unutarak sadakatsizce bırakıverdi karısını. O zaman da o güne değin işlediği cinayetlerin en korkuncuna başvurdu büyücü kadın. Gelin Kreusa'ya sözde düğün armağanı olarak büyülü bir giysi gönderdi. Düğün günü bu giysiyi sırtına geçiren Kreusa cayır cayır yanmaya başladı. Kreon kızının yardımına koşmak isteyince o da yandı onunla birlikte. Medea, İason'dan olma kendi öz çocuklarını da öldürdü babalarından öç almak için. Sonra da sihirli arabasıyla Atina'ya gelerek Kral Aigeus'un sarayına yerleşti. Ama Teseus gelince oradan da kaçıp ülkesi Kolkis'e döndü. İason'a gelince, bir sıcak yaz günü deniz kıyısında gezinirken kumlara çekilmiş gemisinin gölgesine uzanarak biraz dinlenmek istedi. Yerinden oynayan koca bir kalas başına düştü o sırada. Bunca tehlikeli maceradan hiçbir bere almadan çıkan kahramanımız bu beklenmedik kazadan kurtulamadı ve başı ezilerek o anda can verdi. Troya Savaşları'nın önde gelen dört adı. Yukarıdaki başlığa bakıp da Troya Savaşları'nın en önemli adlarının yalnızca dört kişiden oluştuğunu düşünmek yanlış olur elbette. Daha pek çok kahramanı vardır bu savaşın her iki yanda da. Kendilerinden söz edeceğimiz kişilerin önemi savaşın başlamasına, sona ermesine ve akışının değişmesine neden olmalarından ileri gelmektedir. Paris, Odysseus, Achilleus ve Hector'dur yukarıdaki başlık altında inceleyeceğimiz bu kişiler. 1. Paris. Paris'in bir adı da Alexandros'tur. Troya kralı Priamos'la karısı Hekabe'nin en küçük oğluydu. Hekabe bir gece düşünde karnından çıkan bir alevin bütün şehri yakıp kül ettiğini görmüştü. Kötüye yordular biliciler bu düşü. Senin karnından çıkacak çocuk Troya'nın yanıp yıkılmasına neden olacak dediler. Priamos'u da Hekabe'yi de korkutmuştu bu yorum. Üstelik Hekabe gebeydi de o sıralar. Çocuk doğar doğmaz Priamos öldürülmesini istedi onun. Ama analık duygusu baskın geldiğinden Hekabe oğlunu öldürtmek yerine uşağına vererek İda dağına bıraktırdı onu. Yırtıcı hayvanlar nasıl olsa sağ bırakmazlardı bu savunmasız bebeği İda'nın sık ormanlarında. Ama düşündükleri gibi olmadı işler. Bebeği bir dişi ayı emzirdi önce, sonra da çobanlar buldu onu, bakıp büyüttüler. Delikanlı çağına gelen Paris hem güzelliği hem de zekasıyla hemen sivrilivermişti dağda yaşayanlar arasında. Peri kızı Oinone aşık oldu bu yakışıklı gence ve evlendiler. O sırada üç tanrıça arasındaki bir yarışmanın hakimi olarak seçildi Paris tanrılar tarafından. Şöyle gelişmişti bu olay. Nereus kızlarından Tetis, Ayakos'un oğlu Peleus'la evleniyordu. Görkemli bir düğün yapıldı Olimpos'ta. Bütün ölümsüzler gelmişti bu düğüne ama kavga ve nifak tanrıçısı Eris çağrılmamıştı. Onun ortalığı karışmasından korkulduğu için. Ne var ki o yine yapacağını yaptı. Bir altın elmanın üzerine en güzel kadına yazısını yazıp şölen sofrasına attı ve de karıştırdı ortalığı. Hera, Athena ve Afrodit'ten her biri en güzel olma onurunu kendi üzerine aldığı için elmanın kime verileceği bilinemedi. Sonunda Zeus, İda Dağı'nın çobanı Paris'in hakimlik yapmasını buyurdu. Her üç tanrıça da en göz alıcı güzellikleriyle çıktılar genç çobanın karşısına. Her biri bir çeşit rüşvetle kendi yanına çekmeye çalıştı Paris'i. Hera eğer kendisini seçecek olursa onu Asya ve Avrupa'nın hakimi yapacaktı. Athena sonsuz akıl ve ün verecekti. Afrodit ise eğer elmayı bana verecek olursan dünyanın en güzel kadınının aşkını kazandıracağım sana dedi. Paris dünyanın en güzel kadınını elde etme sözüne mi kandı yoksa Afrodit'in doyumsuz güzelliği karşısında mı büyülendi bilinmez. Sevgi tanrıçasına verdi elmayı. İşte o zaman da öteki iki tanrıçanın Troya'nın bütün halkıyla birlikte yok olmasına yol açacak kin ve öfkesi çöktü üzerine. Sonra Troya'ya geldi Paris. Bir boğa yarışmasını kazandı. Ama ağabeyleri onun bu başarısını kıskandıkları için öldürmeye kalkıştılar kardeşlerini. Sonra kız kardeşi Kassandra tanıdı onu ve böylece de babasının sarayına yerleşti Paris. Bir süre sonra da Sparta kralı Menelaos'un güzel karısı Helena'yı kaçırdı. Akalarla Troyalar arasındaki savaş da başladı. Kehanet gerçekleşmişti. Aslında olumsuz bir kişidir Paris ve önemi de bu olumsuzluğundan gelmektedir zaten. Hem verdiği yargıyla hem de güzel Helena'yı kaçırmasıyla savaşın başlamasına, sonuçta da binlerce kişinin ölümüne ve de parlak bir uygarlığın yıkılmasına neden olmuştur. Zaten Troya sarayının sevilen bir kişisi de değildir. Her fırsatta horlanır yiğit Hector tarafından. Bencildir ve yiğit de değildir ayrıca. Ama namus belası teslim etmezler onu düşmanlara. Ve onun getirdiği namus yükünü de birlikte taşırlar en seçkin yiğitlerin kanı pahasına. Paris Philoctetes'in okuyla ağır yaralandı. O zaman İda Dağı'na götürülmesini ve ilk karısı Oinone tarafından iyileştirilmesini istedi. Ama Oinone Paris'in kendisini Helena için bırakmasını unutamamıştı bir türlü. İlgilenmedi Paris'le. Sevdiği adam acılar içinde kıvrana kıvrana öldü. O zaman pişmanlık duyan Oinone de kendini öldürdü. 2. Odysseus. Gelmiş geçmiş Yunanlıların en akıllısı ve en kurnazı dense yeridir Odysseus için. Yalnız akıl gücü değil, beden gücü olarak da üstündür ve yakışıklıdır da. Kirke, Kalipso, Nausika can atarlar onunla birlikte olmaya. Karısı Penelope'ye kocasının bir gün döneceğine inanarak 20 yıl atlatır kendisiyle evlenmek isteyen İthakalı soyluları. Odysseus'un maceraları bir mitoloji kitabının sınırlı sayfaları içinde anlatılamaz. Büyük ozan Homeros 24 bölümlük bir destan yazmıştır yalnızca bu kahramanı anlatmak için. Odysseia adlı bu yapı sonraki yüzyıllarda da birçok sanatçıya esin kaynağı olmuştur. İlyada'nın büyük bölümünde de Odysseus vardır. Yalnız bu destanlarla da sınırlanmaz kahramanımız. İlk çağların öteki ozanları ve tragedya yazarları da Odysseus'u konu etmekten kendilerini alamamışlardır. Babası Laertes, anası Antikleia'dır. Odysseus'un Sisyphos'un oğlu olduğu da söylenir. Antikleia düğünden bir gün önce Sisyphos'un yatağına girmiş de Odysseus'a gebe kalmış. Odysseus'un bu denli kurnaz oluşu da Sisyphos'a çekmesindenmiş. Odysseus'un akıl gücünü açıklamak için uydurulmuşa benzeyen bu efsane bir yana bırakılırsa hep Laertes oğlu diye çağrılır kahramanımız. Paris nasıl ki yargısı ve Helena'yı kaçırmasıyla Troya Savaşı'nı başlatan kişi olduysa, Odysseus da önerdiği tahta at düzeni sayesinde savaşı bitiren kişi olmuştur. Bir soykırıma yol açmıştır onun bu düzeni. Bu nedenle olumsuz bir rolü olmuştur bu konuda. Ama Paris gibi kendi ülkesinin değil, savaştığı ülkenin yıkımına neden olmuştur Odysseus. Sonuçta savaştır bu ve Odysseus da başvurduğu tahta at hilesiyle ülkesini kazandırdığı için bağışlanabilir. Aslında bu savaşa katılmak da istememiştir başlangıçta. Henüz yeni evlenmişti Penelope'ya ile. Kendi genç ve güzel karısını tek başına bırakıp el alemin karısı için savaşa gitmeyi hiç çekmiyordu içi. Agamemnon ve Menelaos bütün Aka prenslerini ve soylularını savaşa davet etmekteydiler. Menelaos Palamedes'le birlikte Odysseus'un krallığı İthaka'ya da geldi, kahramanımızı çağırmak için. Ama Odysseus deliliğe vurdu kendisini götürmesinler diye. Deniz kıyısında kumların üzerine tuz ekti tohum niyetine. Bir öküz ve bir eşeğin koşulu bulunduğu sabanla bu tarlayı sürmeye başladı sözüm ona. Ama Palamedes anlamıştı onun numara yaptığını. Sabanın önüne onun yeni doğmuş oğlu Telemakos'u koydu. Odysseus oğlunu ezmemek için sabanın yolunu değiştirince de foyası çıktı ortaya. Sonra kendisi de benzeri biçimde Akilleus'un yalanını ortaya çıkardı. Odysseus istemeye istemeye katılmıştı savaşa ama bir kez katılınca da canla başla uğraştı. Akilleus gibi kişisel kırgınlığı nedeniyle bir köşeye çekilip yüzüstü bırakmadı silah arkadaşlarını. Troya hisarları önünde yiğitliği, davranışları ve akıllılığıyla değerini kanıtlayan kahramanımızı Odysseia adlı dönüş destanında bütün ayrıntılarıyla tanırız. Sayfa hesabına vurulduğunda 400 sayfayı aşan bu yolculuğun öyküsünü burada satır başlarıyla çok kısa olarak özetleyebiliriz ancak. Troya'dan ayrılışlarına bir fırtına Trakya'daki Kikonlar ülkesine atar onları. Orada çıkan bir kavgada 6 yoldaşını kaybeder. Oradan ayrılırlar ama yeni bir fırtına bu kez de Lotos yiyenlerin ülkesine atar gemilerini. Bu Lotos meyvasını yiyenler yurtlarını unuturlardı. Odysseus'un arkadaşları da bu meyveden yedikleri için gelmek istemezler. Odysseus zorla gemiye bindirerek zincire vurur onları. Sonra tek gözlü dev Kiklop Polifemos'un yaşadığı adaya gelirler. Odysseus 12 arkadaşıyla bilmeden devin mağarasına girer. Dev arkadaşlarını ikişer ikişer yer. Odysseus Polifemos'u şarapla sarhoş ederek gözünü çıkarır ve ancak öyle kurtulabilir geriye kalan arkadaşlarıyla birlikte. Yolculuklarını sürdüren kahramanlarımız bu kez de rüzgar tanrısı Aiolos'un adasına çıkarlar. Aiolos onları iyi karşılar, rüzgarları bir tulum içine doldurarak Odysseus'a verir. Ama Odysseus uyuyunca arkadaşları içinde para var sanısıyla tulumu açarlar. Tulumdan çıkan rüzgarlar gerisin geri aynı adaya sürükler gemiyi. O zaman da Aiolos onları kovar. İnsan yiyen dev, Laistrigonların ülkesinde 11 geminin tayfası bu yamyamlar tarafından yok edilir. Yalnızca Odysseus'un gemisi kurtulabilir oradan. Derken büyücü Kirke'nin yaşadığı Ayaya adasına gelirler. Büyücü Kirke Odysseus'un arkadaşlarını domuza dönüştürür. Ama Hermes'in yardımıyla Odysseus onların yine eski hallerine gelmelerini sağlar. Bu arada Kirke aşık olmuştur kahramanımıza. Odysseus Kirke ile orada bir yıl yaşar. Arkadaşlarının baskısıyla Kirke'den ayrılan Odysseus ölüler ülkesine de iner. Orada birçok ünlü kahramanla karşılaşır. Yeniden Kirke'nin yanına döner. Kirke ona yolda karşılaşacağı tehlikeleri tek tek anlatır. Onun dediği gibi de olur. Seyirenlerden kurtulurlar. Skilla ile Karibdis'in tuttukları geçitlerden geçecekleri sırada Skilla arkadaşlarından altısını yer Odysseus'un. Oradan da kurtulunca Güneş Tanrı'nın sürülerinin otladığı adaya çıkarlar. Uygun yel olmadığı için adadan ayrılamayan denizciler Odysseus'un uykuya daldığı bir sırada Tanrı'nın sığırlarından birkaçını kesip yedikleri için Zeus gemilerini yıldırımlarıyla vurarak parçalar. Odysseus'un dışında hepsi ölür tayfaların. Odysseus Karibdis geçidini bir kez daha aşar ve 9 gün dalgalarla boğuştuktan sonra Kalipso'nun adasına çıkar. Daha sonraki durağı Poseidon salını batırdığı için yüz yüze çıktığı Faiklar ülkesidir. Odysseus başından geçenleri kendi ağzından orada anlatır zaten. Bundan sonrası ise Odysseus'un Faiklar'ın evlenmek isteyen kişileri ortadan kaldırmasının öyküsüdür. Sonunda bütün bu güç işlerin üstesinden gelinir ve Odysseus da aile ocağına yeniden kavuşur. Bu inanılmaz maceralarında Tanrıça Athena yardım eder kahramanımıza hep. Aklı simgeleyen Tanrıça'nın akıl kumkuması bir ölümlüyü desteklemesine şaşılacak bir yan olmasa gerek. 3. Akilleus. Yunanlıların Troya Savaşı'na katılan yiğitleri içinde en güçlü ve en fazla bel bağladıkları kişiydi Akilleus. Annesi Nereus kızlarından Tetis, babası Ayakos oğlu Peleus idi. Ayakos ise Zeus ile Peri Aigina'nın oğluydu. Ölümünden sonra ruhlar üzerine yargıç yapmıştı babası onu. Sağlığında kralı bulunduğu Aigina adasının halkına Mirmidonlar deniyordu. Bunlar mirmikes, yani karıncaların insana dönüştürülmesiyle oluşmuş bir halktı. Akilleus hem ana hem baba yönünden tanrı soylu oluyordu böylece. Homeros'un destanlarında geçmeyen kimi anlatımlara göre Tetis oğlunu tanrıların yiyeceği Ambrosia ile beslermiş, geceleri de ateşe tutarak temizlermiş. Akilleus'u ölümsüz kılmak istiyormuş böyle yapmakla ama bir gün Peleus yakalamış onu ve evden kovmuş. Tetis de bunun üzerine oğlunu topuğundan tutup Styx nehrine daldırmış, çocukla yaralanmaz olmuş. Ama Tetis tutarken eliyle örttüğü için topuğuna su değmemiş, bu yüzden bir tek oradan yara alabilirmiş. Çocuğu at adam Cheiron büyütür ve hekimlik öğretir ona. Onunla da yetinmez, dövüş sanatında araba sürmekte, kargı kullanmakta, koşuda da usta yapar Akilleus'u. Müziği ve söz söyleme sanatını da öğretir. İster ki hem bedence hem de kafaca üstün olsun öğrencisi. Ona sarsılmaz bir yüreklilik ve karşı koyulamaz bir güç versinler diye aslan ve kaplan beyni de yedirirmiş Kerterus Cheiron. Akilleus'un bir başka hocası da Phönix'miş. Akilleus kısa ama ünlü bir yaşamla uzun ama ünsüz bir yaşam arasında bir tercih yapması gerektiği zaman birinciyi seçmişti. Troya için sefer hazırlığı başlayınca Tetis oğlunu bekleyen yazgıdan korumak için bir düzen tasarlamıştı. Delikanlıyı kız kılığına sokarak Skiros adasına gönderdi. Oranın kralı Likomedes'in sarayında Pirha adıyla konuk oldu Akilleus. Söylendiğine göre Likomedes'in kızlarından biriyle gizlice evlendi orada ve oğlu Pirhos ya da Neoptolemos dünyaya geldi. Bilici Kalkas eğer Akilleus savaşa katılmazsa Troya'nın alınamayacağını söylemişti. O zaman Odysseus aramaya çıktı onu. Skiros'a da geldi, ünlü kırnazlığıyla bir düzen tasarladı orada. Gezgin bir satıcı kılığına girerek kralın sarayına geldi. Kızların ve kadınların önlerine onların hoşlanacakları türden kumaş, mücevher gibi eşyalar çıkardı. Bir yana da silahlar koydu. Kızlar bu eşyalarla ilgilenirken savaş naraları duyuldu birden. Kızlar ve kadınlar kaçıştılar. Akilleus ise silahlara el attı. Kimliği ortaya çıkmıştı böylece ve o da savaşa katılmak zorunda kaldı. İçlerinde bu kez Akilleus'un bulunduğu akalar Troya sanarak Misia, yani Bergama ve yöresi kıyılarına çıkarlar ilkin. Herakles'in oğlu Telephos Misia'da yerleşmişti. Misialılarla akalar arasına çıkan savaşta Akilleus Telephos'u yaralar. Telephos ölmez ama iyileşemez de bir türlü. Biliciler bu yarayı ancak onu açanın iyileştirebileceğini söylerler. Telephos da gelip Akilleus'u bulur. Akilleus kargısının ucundaki pastan birazını yaraya sürünce Telephos iyileşir. Akha ordusu 9 yıl kalır Troya önünde. Bu sırada Akilleus sağda solda yağmacılıklarla uğraşır. 10. yılın kısa bir bölümünde de Homeros'un İlyadası'nı oluşturan olaylar cereyan eder. Bir başka deyişle İlyada destanı Troya Savaşı'nın sondan bir önceki evresinin öyküsüdür. Homeros bu destanda Akilleus'un ölümünü, tahta atı, Troya'nın yakılıp yıkılmasını hiç anlatmaz. Tahta ata Odisseia'da şöyle bir değinir. Öteki konuları ise Vergilius ele alır Aeneas adlı destanında. İlyada destanı Akilleus'la başlar, yine onunla sona erer ve biz asıl burada tanırız Akilleus'u. Akilleus güçlüdür, herkesin saydığı ve çekindiği bir yiğittir ama sevilen bir kişi midir aynı zamanda? Eğer en yakın arkadaşı Patroklos bir yana bırakılırsa bu soruya olumlu yanıt vermek zor. Bir defa son derece bencildir Akilleus. Agamemnon onun elinden gözdesini aldı diye küsüp bir kenara çekilmesi yetişmiyormuş gibi bir de Zeus'un Troyalılara yardım etmesini ve akalarında yok olmalarını ister. Ancak böyle anlaşılacaktır değeri. Kısacası onun derdi şan kazanmaktır. Yoksa umurunda bile değildir yurttaşlarının gözleri önünde yok olup gitmeleri. Son derece acımasızdır da. Patroklos'un cenaze töreninde günahsız 12 Troyalı çocuğu gözlerini kırpmadan kurban eder. Homeros yüceltir gibi göründüğü Akilleus'u yerer aslında biraz üstü kapalı bir biçimde. Ama yüzyıllar sonra bir Shakespeare çıkar, hem Akilleus'u hem de akaların ondan sonraki en güçlü adamı Ayas'ı yerin dibine batırır. Shakespeare'in kişilerinin onları nasıl değerlendirdiklerini görelim. Akilleus mu? Bir arabacı uşağı, bir hamal, ayının da kendisi, Pandaros. Böyle düşünürsek Akilleus'un atı bir sürü Akilleus'a bedeldir, Nestor. Akilleus'un beyni Habeşistan kumları kadar çorak da olsa ki Apollon bilir daha da çoraktır, Nestor. Sen bir duayı ezberleyinceye kadar senin atın nutuk çekmesini öğrenir. Haydi vur sünger kafalı prens. Benim diz kapaklarımda senin kafandakinden daha çok beyin vardır. Bir sıpa bile ders okutur sana. Seni yiğit bozması koca eşek seni. Tersites kendisini döven Ayas'a söylüyor. Zaten kara cahiller de bilir akıllarının ne kadar kıt olduğunu. Öyle alabildiğine çorak bir akıl ki bir sineği örümceğin elinden kurtarmak icap etse bulabilecekleri tek çare kocaman kılıçlarını çekip örümcek ağını kesmektir. Tersites Ayas ve Akilleus için söylüyor. Bir boynuzlu bir de orospu. Bütün mesele bundan çıkıyor. Tersites Menelaus ve kaçırılan karısı Helena için söylüyor. İnsan bu kadar ahmak bir kahraman olacağına bir koyunun sırtında kene olsun daha iyi. Tersites Akilleus için söylüyor. Haydi oradan kendi kendinin resmi budalaların taptığı put. Tersites Akilleus'a söylüyor. Hem Akilleus'un oğlan uşağı diyorlar sana, oğlan orospusu demek. Tersites Patroklos'a söylüyor. Şu Agamemnon'a bakın, fena adam değil, piliçlere de pek düşkün. Gergerelim kafasında beyinden fazla kulak kiri var. Ya kardeşine ne dersiniz? Jüpiter'in o öküzüne, boynuzluların o canlı heykeline, abidesine, uyuz bir dilencinin üstüne bir bit olmaya razıyım ama Menelaos'a olmaya asla. Tersites. Siyaset diye yaptıkları da o soysuz Ayas köpeğini Akilleus köpeğiyle kapıştırmak. Şimdi Ayas köpeği Akilleus köpeğinden de fazla şımardı. Savaşmayacakmış bugün. Tersites. Boynuzu takanla taktıran birbirlerine girdiler. Haydi öküz, Tersites birbirleriyle dövüşen Menelaos ve Paris için söylüyor. Shakespeare böyle görüyor işte Yunan cephesini ve o cephenin ünlü kahramanlarını. Troilos ile Cressida adlı yapıtında. Güçlü olmasına güçlü ama bu gücünden dolayı da son derece kasıntılı ve burnundan kıl aldırmayan, kişisel değeri ortaya çıksın diye kendi yurttaşlarının kötü duruma düşmelerine göz yuman, dahası bunun için dua eden, sınırsızcasına bencil, yurt aşkına değil, şan aşkına dövüşen Akilleus, gücünü nice övse de Homeros'un hayranlık duyduğu bir kahraman değildir. Batı dünyasının ise örnek aldığı bir yiğit hiç değildir. Ama Batı'nın örnek aldığı, hayranlık duyduğu bir yiğit vardır yine de bu savaşlarda. Yenik Troya'nın yenik kahramanı Hector'dur bu yiğit.